Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Türkçe Mali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü vefak ehli vetine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 3 Tir 1400 Hicri Kameri, 13 Zilkade 1442 ve miladi 24 Haziran 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkuru ile HDP'ye yönelik artan baskılar üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Aydın Gelecek ve İsmail Hüsna isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Rouhani gaz aktarımı açısından İran dünyada ilk sırada dedi. Son 24 saatte koronavirüsten 144 vatandaş daha hayatını kaybetti. İslami Radyo ve Televizyon Birliği'nden Amerika'ya tepki geldi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Afganistan'a ilave asker göndermeyeceğini belirtti. Ebu Zuhri, Benas'ın öldürülmesinden Abbas yönetimini sorumlu tuttu. Ve İsveç'te başörtüsü yasağını kaldırma kararı onandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, son 8 yılda köylere verilen gaz miktarının 25 kat arttığını söyledi. Petrol Bakanlığı'nın bazı projelerinden açılışında konuşan Rouhani, İran'ın evlerde gaz kullanımı açısından dünyada birinci sırada yer aldığını ve İran Petrol Bakanlığı ve Milli Gaz Şirketi'nin bu bağlamdaki çalışmaların onur verici olduğunu söyledi. Rouhani sanayi alanında son 8 yılda büyük işler başarıldığını ifade ederken, yaptırımlar korona salgını ve ekonomik savaşa rağmen herkesin ülkenin ilerlemesi için çalıştığını ifade etti. Petrol Bakanı Bijan Zengin'e de törende yaptığı açıklamada İran nüfusunun %95.1'inin gaz kullanıcısı olduğunu ve bunun dünyada işi olmadığını söyledi. Bugünkü törende 21 şehir, 2809 köye gaz verilirken Petrol Bakanlığı'nın 4664 sanayi tesisinin açılışı yapıldı.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İran'da 18 Haziran Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan İbrahim Reis'i tebrik ederek iki ülkenin münasebetlerinin her alanda sürmesine vurgu yaptı. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen gönderdiği mesajda İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tebrik etti. Alexander Van der Bellen'in İran ve Avusturya arasındaki dostane ilişkilerin tarihine değindiği mesajında Avusturya'nın İran'la olan siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerini gelecekte de sürdüreceğini vurguluyorum ifadesine yer verildi. Avusturya Cumhurbaşkanı ilaveten Ayetullah Reis için yeni görevinde başarılar diledi. Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reis ile telefonda görüştüğünü belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reis ile telefonda görüştüğünü belirtti. Maduro'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Görüşmede uluslarımıza karşı emperyalist karşısında ortak mücadeleyi ilerletmek için kardeşlik ve işbirliği bağların güçlendirme konusunda mutabık kaldık.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakalara ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakalara ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 144 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11.734 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83.473'e, vaka sayısı 3.140.129'a çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.225'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne dek iyileşen hasta sayısı 2.797.105'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Bu arada İran yerli korona aşısıyla ülkede aşı uygulamaya hazırlanıyor. Dünyada koronavirüsten dolayı şimdiye dek 3.908.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, aşılama hızının korona aşısının ithalatı önündeki sorunun çözümlenmesiyle artacağına vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün koronavirüs ile Ulusal Mücadele Komitesi'nde yaptığı konuşmada, koronavirüsün İran dahil tüm dünya için büyük ve yıkıcı bir bela olduğunu işaretle, aşı ithalatı önündeki sorunun kaldırılmasıyla aşılama işlemlerinin hız kazanacağını vurguladı. Koronavirüs ile Mücadele Komitesi'nde Sağlık Bakanlığı, korona aşısının tedariki ve üretimindeki son durum, ülkede salgın ve yakalanma açısından kentlerin durumu gibi konular ele alındı.
İslami Radyo ve Televizyon Birliği, Amerika Adalet Bakanlığı'nın bu birliğe üye bazı medya kuruluşlarının alan adına el koymasını kınadı. İslami Radyo ve Televizyon Birliği yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın birliğe ait bazı kanalların sitelerinin alan kodu erişimi yasaklamasına gösterdiği tepkide Amerika'nın yapılan gerekçelerle bu sitelere erişimi yasakladığını vurguladı. Açıklamada en ön site Amerika'nın terör politikasına karşı çalışmanın onur kaynağı olduğu ifade edilirken bu girişimin Amerika yönetiminin kelimeye karşı kelime, delil karşısında delil ve görüntü karşısında görüntüyle mücadele alanındaki aziyetini gösterdiği bildirildi. Amerika, İran'ın İr alan kodu ile faaliyet yapan, İngilizce yayın yapan Palestine ve kanalına erişimi yasakladı. Ardından Google de bu kanalın YouTube hesabının sonsuza kadar erişimi yasakladı.
Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği bir mesaj yayınlayarak İSNA ve İRNA haber ajansları gazetecilerinin otobüs kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı taziyede bulundu. Batı Azerbaycan vilayetinde otobüs kazasında iki İranlı gazetecinin hayatını kaybetmesinden dolayı Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayınlayan Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği gazetecilerin aileleri ve dostların acılarını paylaştı. Öte yandan Küresel Gazeteciler Konseyi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda dün otobüsün devrilmesi sonucu iki kadın gazetecinin hayatını kaybetmesi için İran'a taziyede bulundu. Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından yapılan paylaşım şöyle. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü'nün son durumunu incelemeye giden İranlı gazetecilerin içinde bulunduğu otobüs devrildi. Kazada iki kadın gazeteci öldü, altısı ağır, 21 gazeteci yaralandı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, İran medyasına sabır ve başsağlığı dileriz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Halit Kadumi, direnişin bölgede üstün konumda olduğunu belirtti. Tahran'ın güneyinde Kum kentinde Seyf-ül-Kudüs Savaşı Mescid-ül Aksa Direniş ve Savunma Ekseni isimli uluslararası toplantıda konuşma yapan Kaddumi, direnişin Siyonistlere karşı savaşta esas güç olduğuna temasla, direniş düşüncesi ve savaşının uluslararası düzeyde göz ardı edilemez olduğunu gösterdiğini kaydetti. Direnişin sırf Gazze ile sınırlı olmadığını, tüm Filistin coğrafyasındaki Filistinlilerin kırmızı çizgi sayıldığını ifade eden El-Kaddumi ayrıca Filistin'in özgürleşme mücadelesinin başladığını sözlerine ekledi. Öte yandan Filistin İslam-ı Cihad örgütünün İran temsilcisi Nadir Ebu Şerif, Filistin'in esas ve büyük destekçisinin İran olduğunu ve Batı ekseniyle koordineli hareket eden gerici ülkelerle Kudüs ülküsünü savunmak için direndiğini söyledi. Ebu Şerif bu Kum kentinde yaptığı açıklamada Siyonist rejim İsrail'e zafer işaretlerinin göründüğünü de belirterek İslami direniş gruplarının geçmişe nazaran çok ilerlediklerini ve Gazze'deki füze operasyonlarının da bunun göstergesi olduğunu açıkladı. 12 günlük savaşın İsrail'e telafi edilemez darbeler indirdiğini de ifade eden Ebu Şerif, Netanyahu'nun gücünü kaybetmesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Ebu Şerif, 12 günlük savaş esasında darbe alamayacağını iddia eden İsrail'e ciddi darbeler indirildiğini ve işgal altındaki topraklarda dengenin de her gün Filistin direnişi lehine değiştiğini söyledi.
Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli bir tutum değişikliği olmadığı sürece taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bir tutum değişikliği olmadığı sürece hiçbir taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunan Katimerini gazetesine röportaj veren Menendez, Amerika Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine dair, Başkan Biden geçen hafta Erdoğan ile yaptığı görüşmede, herhangi bir ek koz kullanmaya ihtiyaç duymadı. Zaten kullanmaya niyetimiz olsa bolca var yorumunu yaptı. Senatör, Türkiye'nin S-400 alımı, Doğu Akdeniz'deki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Azerbaycan'daki otokratlara desteği ve Türk halkına antidemokratik muamelesi söz konusu olduğunda, Başkan Biden'in Erdoğan'a karşı kararlı olmaya ve Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarını ilerletmeye devam edeceğine dair her türlü beklentim var. Türkiye ile yaptığımız tüm toplantıların gündemi bu olmalı ve Biden'a, Sayın Erdoğan'a bu alanların her birinde önemli bir tutum değişikliği olmadan taviz vermemesini şiddetle öneririm dedi. Öte yandan Ege ve Doğu Akdeniz'de Atina'ya desteğini defalarca dile getirmiş olan ve aynı zamanda Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasında önemli rolü olan Menendez, Amerika ile Yunanistan arasındaki ikili ilişki hiç bu kadar güçlü olmamıştı ve savunma işbirliği önemli bir dayanak noktası ifadelerini kullandı. Amerikalı senatör ayrıca Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Amerika arasındaki 3+1 ortaklığının bölgeye önemli faydaları olabileceğine inandığını belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletmesinin devralınması ve güvenliğinin sağlanması planı kapsamında bu ülkeye daha fazla asker gönderilmeyeceğini söyledi. Ankara, Amerika ile NATO ülkelerinin Afganistan'dan asker çekmesinin ardından Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama ve işletmesini devralma teklifinde bulunmuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dost ve kardeş ülke olan Afganistan'daki iç çatışmalarda yer almamamız gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi temennisinde bulunan Karamollaoğlu, parti olarak tüm taraflara ihtilal çağrısında yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin Afganistan'a asker göndereceğine ilişkin iddiaların gündeme geldiğinin anımsatan Karamollaoğlu, dost ve kardeş ülke olan Afganistan'daki iç çatışmalarda yer almamamız gerektiğini düşünüyorum ifadesini kullandı. Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, parti kapatmak yanlışları düzeltmez. Madem ki bir dava açıldı, bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum dedi. Saadet Partisi'nin kongreye gideceği iddiasının doğru olmadığını belirten Karamollaoğlu, parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmadıklarını kaydetti.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamer Javid Bajwa, Türkiye ziyaretinde ikili ilişkilerin geliştirmesini vurguladı. İran'ın bildiğine göre Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamer Javid Bajwa, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne düzenlediği bir günlük ziyaretinin ardından Ankara'yı ziyaret ederek Türkiye Milli Savunma Bakanı, Türkiye Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşmeler yaptı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Bajwa, Türkiye'li üst düzey askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerde Afganistan'da barış sürecinin sürdürülmesi konusu başta olmak üzere bölgesel işbirliklerinin geliştirilmesini vurguladı.
Ermenistan hükümeti Türkiye'den mal sevkiyatına ilişkin 1 Ocak'ta getirilen 6 aylık yasağı 6 ay daha uzattı. Ermenistan Ekonomi Bakanı Vani Kerobyan, yasağın 6 ay daha uzatılması sadece Türkiye'ye yönelik bir ekonomik yaptırım değil, aynı zamanda Ermeni kaynaklarından Türkiye'nin bütçesinin finansal bakımından desteklenmesinin engellenmesi olarak görülüyor. Bu güvenlik açısından önem arz ediyor ifadelerini kullandı. Kerobyan'a göre Türkiye'den ithalat 6 ayda %70 azaldı. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan daha önce gelen açıklamada Türk mallarının ithalatının yasaklanması ile Ermenistan topraklarına birçok tehdit unsurunun girmesinin engellendiği belirtilmişti. Türkiye 2019 yılında Ermenistan'da 268,1 milyon dolar değerinde mal sevkiyatı yapmıştı.
Rusya'nın Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi'nin yetkilileri Türkiye ile donanma alanında işbirliği yapmaya görüşmekte olduklarını söyledi. Rusya'nın Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Sözcüsü Valeria Rashentnikova, Türkiye'nin Rusya yapımı donanma teçhizat ve silahlarına ilgi olan ilgisi konusunda Rusya ile Türkiye askeri işbirliği yapabilecekleri muhtelif alanlarda görüşmeler yürütüyor. Bunlara donanma alanında işbirliği de dahildir dedi.
Türkiye ile Gümrük Birliği ve Sığınmacı Anlaşmaların güncelleşmesinin ele alındığı Avrupa Birliği Zirvesi öncesi açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'de insan hakları vahim durumda, buna göz yumamayız dedi. Amerika'nın talebiyle Avusturya'da gözaltına alınan ve hakkında kara para suçlaması bulunan SBK Holding'in sahibi Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği merak ediliyor. Türkiye'nin iade talep ettiği Avusturya'dan açıklama geldi. Türkiye ile Gümrük Birliği ve Sığınmacı Anlaşmaların ele alınacağı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden önce konuşan Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'de insan hakları vahim durumda, buna göz yumamayız ifadesini kullandı. Kurz ayrıca sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkeleri desteklememiz lazım. Biz sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önlemek için komşu ülkelerde kalmasını istiyoruz dedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, siyasi aktivist ve milletvekili adayı Nizar Benat'ın Mahmud Abbas yönetimine bağlı güvenlik güçleri tarafından şehit edilmesini kınadı. Konu hakkında yaptığı basın açıklamasında Hamaslı yönetici Ebu Zuhri, Benat suikastı yönetiminin hesapları tasfiye konusundaki kanlı politikasını yansıtıyor dedi. Söz konusu suikastın birinci derecede sorumlusunun Filistin Başbakanı Mahmud İşti'ye olduğunu vurgulayan Hamaslı yönetici, suçluların cezalandırılması için hukuki işlemlerinde ivedilikle başlatılmasını talep etti. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas hükümetine bağlı koruyucu güvenlik güçleri ve Filistin Genel İstihbarat Servisinden çok sayıda güvenlik görevlisinin de işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyduğu siyasi aktivist Nazar Benat'ın vefat ettiği açıklandı. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil valisi Cibren El Bikri yaptığı açıklamada aktivist Benat'ın Abbas güçlerinden kendisini tutukladıktan sonra vefat ettiğini teyit etti. Niza Benat'ın ailesi Abbas yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin bugün sabah saat 03.30'da Benat'ın evine baskın yaptığını, 20'ye yakın güvenlik görevlisinin kendisine şiddet uyguladığı ve ardından da tutukladığını açıkladı. Aile tutuklandığı sırada Benat'ın avaz avaz bağırdığını belirtti.
İsveç'te temyiz mahkemesi başörtüsü yasağını kaldırma kararını onadı. İsveç'te Göteborg Temyiz Mahkemesi Skorup ve Stefan Strop belediyelerinin geçen yıl aldığı okul öncesi ve ilkokulda başörtüsünün yasaklanma kararını bozdu. Gerekçe de yasağın anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Göteborg Temyiz Mahkemesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başı veya saçı örtmek birçok farklı dinde bir gelenek olmuştur. Dini inançtan ilham alınabilen veya motive edilebilen ve bu nedenle bireyin dini inanışlarının bir parçası olarak görülebilen bir şeydir. Ancak aynı zamanda bireyin ifade özgürlüğünün bir ibaresi olarak da görülebilir ve kültürel veya dini bir geleneğe dayanır. Dolayısıyla Temyiz Mahkemesi'nin vardığı sonuç, belediyelerinin kararlarının bireyin dini inancını gösterme özgürlüğünü, hükümet biçimine göre anayasal olarak korunan din özgürlüğüne aykırı bir şekilde sınırladığı yönündedir. Kararlar aynı zamanda Avrupa Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Bu yasa dışı oldukları anlamına gelir. İdare Mahkemesi bu nedenle belediye kararlarını iptal ederek doğru olanı yapmıştır denildi.
Karadeniz'de İngiliz HMS Defender gemisinin neden olduğu vakayı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın uluslararası hukuku ve devlet sınırlarını ihlal eden yabancı gemileri vurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. İngiliz muharip gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yapmasının ardından uyarı ateşi açılması hakkında konuşan Lavrov, "Biz ne yapabiliriz? Akle Selim'e davet edebiliriz, uluslararası hukuka saygı gösterilmesine talep edebiliriz. Bunun bir faydası olmazsa, meslektaşlarımız bundan anlamazsa sadece hedefin güzergahını değil kendisini de bombalayabiliriz," dedi. Rus sınırlarının dokunulmazlığının mutlak bir zorunluluk olduğu ve diplomatik, siyasi ve gerektiğinde askeri tüm araçlar kullanılarak korunacağını kaydeden Lavrov, İngiliz gemisinin adının Defender yerine Aggressor olarak değiştirmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Rusya'nın gücünü test etmeye çalışanların çok büyük risk aldığını da altını çizdi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Sung-gwon, Amerika ile nükleer silahsızlanma müzakerelerini sürdürme konusunda isteksiz olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Ri Sung-gwon, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Müzakereler bir yana, Amerika ile herhangi bir temas kurma olasılığını dahi düşünmüyoruz. Bu bizi bir yere götürmüyor, yalnızca kıymetli zamanımızı alıyor," ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisi'nin kongresinde yetkilileri Amerika tarafıyla hem diyalog hem de karşılaşmaya hazır olunması çağrısında bulunmuştu. İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzenindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar eski tutum ve tavırlarını devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz İnsan Hakları Konseyi'nin 47. oturumu başlığı altında. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 47. oturumunda daha önce belirlenen bir gündem maddesine göre İran aleyhine tamamen siyasi ve taraflı bir rapor yayınladı. Cenevre'de İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi İsmail Bakai Hamane bu taraflı raporu da reddederek Amerikan destekçileri ve Washington'un zorlayıcı ve tek taraflı eylemlerini gerçekleştiren ülkelerin insan haklarını geniş çapta ve yoğun bir şekilde ihlalleri hususunda yanıt vermeleri gerektiğini belirtti. Bakai Hamene sözlerini açıklık getirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm ülkelerden insan hakları meselelerini incelemede küreselleşme ve tarafsızlığa dikkat ederek seçici olmamalarını, çifte standartlı ve siyasi davranmaktan vazgeçmelerini istedi. Kanada, Avustralya, Britanya, Danimarka, Amerika, Almanya ve Fransa gibi devletler insan haklarından söz etmelerine rağmen medeni protestocuları bastırıp siyahilerin öldürülmesi, azınlıklar özellikle de Müslümanların haklarından ihlal edilmesi, tutuklulara işkence edilmesi ve Avrupa Birliği sınırlarının da içindeki göçmen ve mültecilerin baskı altında bırakılması için yasal zemin oluşturmuşlardır. Bu tür tavırlar, insan hakları meselelerinden Batı'nın siyasi hedefler ve çıkarları doğrultusunda yorumlandığını gösteriyor. Bu gerçekten yola çıkarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı son raporunu değerlendirirken iki nokta göze çarpıyor. İlk önemli nokta Batı'da insan hakları çelişkileri ve çapıklıklarıdır. Aslında bu rapor daha önce belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için de başlatılan taraflı ve agresif akımın bir parçasıdır. Aslında bu tür girişimler insan haklarının geliştirilmesine hiçbir şekilde yardımcı olamaz. İkinci önemli nokta Batı'nın insan hakları iddialarının arkasında gizli siyasi garezli hedeflerdir.
Siyasi meseleler uzmanı Parsa Caferi bu husustaki köşe yazısında Avrupa'nın İran İslam Cumhuriyeti karşısındaki tiksindirici çifte standart tavrı bağlamda şöyle yazıyor. İnsan hakları politize olmadan, çifte standartlı davranmadan, bir araç olarak bakılmadan ve tarafkir davranılmadan ele alınırsa bireyler için hayat koşullarını iyileştirebilir. Ancak çağdaş dünyada böyle bir yaklaşımı göremiyoruz. Büyük güçler bu konuyu bir araç şeklinde kullanmakla insan hakları konumunu iyice aşağılara çekmişlerdir. Bu ülkeler gerçekleri yansıtmaya çalışan bağımsız kanallara bile dayanamıyorlar. El Alem, Pres TV, El Kevsar ve El Mesire'nin sitelerinin alan adlarına el konulması bu çerçevede değerlendirilmelidir. İşte bu insan hakları iddiacıları Amerika'nın İran halkına karşı ekonomik terörizmi yani insanlığa karşı işlenen bu cinayet karşısında sırf sözlü girişimlerle yetinmişlerdir. İran karşıtı terör çetelerini topraklarında barındırmak, Batı'nın insan hakları hususundaki bir başka çifte standartlı tavrıdır. Bu ülkeler Batı Asya bölgesinde yani temel krizleri, Siyonist rejim İsrail'in Batı silahları ile çocukları ve bebekleri öldürmesi, Suudilerin Batı teçhizatları ile Yemen'de cinayet ve katliamlar işlemesi ile olan bölgede işlenen tüm bu savaş suçlarına karşı işe yaramaz ve tarafkir tutumlar sergilemişlerdir. Böyle bir geçmişten yola çıkarak İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları hususundaki karalamaya çalışmalar sırf kamuoyunu saptırmaktır. Bu süreç insan hakları konseyine güvenmeme ortamını da güçlendirecektir. Hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti gerçek insan hakları ilkelerine bağlı bulunmaktadır. Bu çerçevede insan haklarının geliştirilmesi ve desteklenmesi çerçevesinde faaliyet göstermekte ve uluslararası taahhütlerine de saygı duymaktadır. Buna esasen İran'ın 47. İnsan Hakları Konseyi oturumundaki temsilcisi de İran'ın Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin uygulanması hususundaki ulusal raporunu İnsan Hakları Konseyi'ne sundu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz direniş sitelerinin kapatılması ve Amerika'nın gerçekleri gizleme çabaları üzerine. Amerika hükümeti Salı günü direniş hareketine bağlı İran'a ait Pres TV, El Alem kanallarını ve Yemen Ensaroğlu hareketine ait El Mesire sitelerini engellerken, Irak'taki direniş hareketine ait El Maluma ve Ketaib Hizbullah, Filistin El Yev, Nebe ve El Kevser sitelerini de kapattı. Amerika Adalet Bakanlığı yayımladığı bildiride İran'a ve bağlı gruplara ait 36 site alan adını sözde saptırıcı bilgiler yaymak ve şiddet girişimlerine teşvik etmek bahanesiyle engelleyerek kapattığını bildirdi. Bu çerçevede İslami Radyo Televizyon Birliği çatısı altında çalışan 33 ve ayrıca Ketaib Hizbullah'a bağlı çalışan 3 site alan adları Amerika'nın yaptırımlarını ihlal etmesi yüzünden kapatıldı. Söz konusu sitelerde Amerika Adalet Bakanlığı'nın ilgili engelleme ve kapatma mesajı da görüldü. Mesaja göre Amerika Adalet Bakanlığı bu sitelere Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu talebi üzerine kapatmıştır. Görünen o ki Amerika'nın serbest bilgi dolaşımı iddialarına aykırı bu girişimden güttüğü hedef, esasında gerçeklerin yayınlanması özellikle Amerika ve bölgesel ortakların bilhassa Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'nda ve Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı sayısız cinayetlerin ifşa olmasından korkmasıdır. Buna ilaveten Irak'taki direniş hareketine bağlı sitelerin kapatılması direniş grupları tarafından Amerikan işgalci güçleriyle ilgili havalelerin yayınlanmasının önlenmesi hedefleniyor. Nitekim Irak parlamentosunun kararına göre Amerikalı güçler yasa dışı bir şekilde Irak'ta bulunmaktadır ve bir an önce bu ülkeyi terk etmelidir. Tabii ki Amerika İran'a ait siteleri ilk kez kapatmıyor. Ocak 2020'nin sonlarında da Fars Haber Ajansı Amerika tarafından kapatılmıştı. Buna rağmen Washington'un bu girişimi Fars Haber Ajansı'nın faaliyetlerine engel olamadı. Bu durumda El Alem ve Press TV kanalları da bilgilendirme akışını sağlamak için bundan sonra İr Alan adıyla sanal ortamda faaliyetini sürdürecektir.
Aslında Amerika daha önce de farklı baskı yöntemlerine başvurarak İngilizce yayın yapan Press TV gibi İran'ın uluslararası geniş muhatap kitlesine sahip kanallarını medyatik terörizmiyle hedef almıştır. Uydu yayınlarının kesilmesine ilaveten farklı sosyal platformlardaki İran kanalları ve haber sitelerinin hesapları da kapatılmıştır. Press TV'ye karşı son gelişimde ise Google bu kanalın YouTube'daki hesabını sürekli olarak kapattı. Uluslararası meseleler uzmanı Dr. Ruhullah Müdebbir ise şöyle diyor. Press TV batılı medya organlarının oyunlarını bozmuş ve kendi delillerini kullanarak Amerika'nın alanına nüfuz edip gerçekleri aralıksız ve araçsız bir şekilde kaynaklardan tam incelikleriyle aktarmıştır. Bu durum emperyalizmin tehlike sezmesine yol açmıştır. Çünkü oyunun kuralları değişmiş ve şimdi artık muhataplar gerçekleri kavramaya başlamış ve artık onların propagandanın etkileri altında kalmıyor. 2013 yılında da İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi kanalları Hotbird, Nilsat ve Eutelsat uydularında ciddi kısıtlamalar ile karşılaştı ve aylar boyunca bu uydulardaki yayınları kesildi. Ayrıca Amerika, Batı Asya ülkelerinde direniş eksenine bağlı medya organlarının sitelerini kapatarak Biden hükümetinin de tıpkı Trump hükümeti gibi İran'a ve direniş gruplarına karşı hasmane yaklaşım içerisinde olduğunu ve Batı Asya'ya yönelik yaklaşımının değiştiğini ve ifade özgürlüğü gibi insan hakları siyasetlerini izlemeye çalışacaklarını iddia etmelerine rağmen hala Amerika'nın ve Washington'un bölgesel ortakları ve müttefiklerinin cinayet dolu girişimleri ve siyasetlerine karşı çıkan sesleri sesleri boğma doğrultusunda hareket ettiklerini gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması için yaptığı ikinci başvuruyu kabul etti. Anayasa Mahkemesi 17 Mart'ta yapılan ilk iddianameyi ciddi bulmayarak iade etmişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli de daha iddianameyi görmeden Anayasa Mahkemesi'nin bu iddianameyi reddedemeyeceğini iddia ederek Anayasa Mahkemesi üstündeki ağır baskıyı kendince daha da arttırmak istemişti. Son günlerde HDP'nin kapatılması ile ilgili yapılan bu çabaları ve iktidarın bu konuyla ilgili yaklaşımını konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Biz sizinle defalarca bu Halkların Demokratik Partisi HDP'ye yönelik saldırıları sohbetimizde konuşmuşuz. Şimdi kimi uzmanlara göre bu partiye yönelik saldırı tüm muhalefet güçlerindendir. Acaba bu iddiaya nasıl, ne kadar katılıyorsunuz ve Anayasa Mahkemesi'nin özellikle bu son kararını nasıl buluyorsunuz?
Başlarken selam ve saygılarımı iletiyorum. Bütün dinleyicilere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Belirtmiş olduğunuz konu şu anda Türkiye'nin en can alıcı hassas konusu olduğunu, en can alıcı siyasi konusu olduğunu ve Türkiye'nin içinde bulunduğu değişim dönüşüm ve yol haritasını belirtme açısından hayati bir alanı teşkil ettiğini öncelikle belirtmek gerekiyor. Türkiye'de uzun zamandır HDP'ye dönük bir yani şeytanlaştırma mı desek, linç kampanyası mı desek, kötüleme anlamında. Çünkü çok kalleşçe bir yaklaşım gelişti. Örneğin Türkiye'nin yasalarına göre kurulmuş olan bir parti, meclise grubu olan bir parti, televizyonlara alınmıyor ve bir televizyoncu kendi başına böylesi bir karara varabiliyor veya onu rahatlıkla teröristlikle suçlayabiliyor. Politikalarını siyasi olmayan yöntemlerle, duygusal yöntemlerle lanse edebiliyor ve açıktan işte bulunmadığı, yani bu parti temsilcisinin bulunmadığı bir ortamda rahatlıkla en kötü bir şekilde lanse edilebiliyor ve böylesi bir kampanya halinde bu devam ediyor. Bu dediğimiz yıllardır devam eden, süre gelen bir tutumdur. İlk dönemlerde belki hatırlarsınız, çoğunlukla insanlar bunu çok geçici bir şey olduğunu, çok duygusal bir yaklaşım olduğunu değerlendirerek bunun sandılar ki işte geçici olacak, bunun sonu gelecek, bu terk edilecek gibi bir şey. Acaba ne zaman HDP milletvekilleri de televizyona çağrılıp bu gelişmelerle ilgili görüşleri alınacak biçiminde bir beklenti duyarlarken bu yılları kapsadı ve hiçbir değişiklik olmadı. Gittikçe de çığ gibi daha da büyütüldü. Bu tabii ki Türkiye'nin çok önemli bir değişim dönüşüm ortamındaki, yani yol değiştirme zorunda olduğu süreçlerdeki can alıcı noktayı oluşturuyor. Bir siyasi parti bu kadar ucuz bir şekilde lanse edilememeliydi ki bunların özünde anayasaya göre de, yasalara göre de, Türkiye'deki partiler yasasına da çok aykırı davranışlar olduğunu da biliyoruz, gözlemledik ve bu böyle devam etti. Varılan nokta işte, ısrarla PYK'nin HDP'nin tahtasına oturtularak o şekilde bir karalama kampanyasının hızlandırılması oldu. Amaç neydi? Tabii çok çeşitli biçimleriyle değerlendirmek mümkün. Bu başlı başına aslında bir program konusu da olabilecek önemdedir aslında. Çünkü çok ciddi ithamlar konusu ve çok ciddi Türkiye'ye dönük çok kötü planlar söz konusu. Bunlar görülebiliyor artık. Zira varılan noktada çok rahatlıkla işte kendini ülkücü olarak tanıtan ve Suriye'de kalmış, Suriye'de artık ne biçimiyle kaldığı da şu anda gerçi çok da net olmamakla beraber ama karanlık hesaplarla oraya gittiği, ondan sonra Türkiye'de de deyim yerindeyse iktidarın en yüksek görevlileri tarafından fotoğrafları lanse edilebilen şahıs rahatlıkla İzmir İl Başkanlığı'na, HDP İl Başkanlığı'na gidip orada o anda bulunan artık partiyi açmakla mı görevli ya da nöbetçi olarak mı orada görevli bir kız çocuğunu rahatlıkla öldürebilecek kadar bir süreç yaşandı. Bu tabii ki önceki karalama kampanyasından ayrı düşünmek mümkün değil. Bu bir çığ gibi böyle büyütüle gelinen son aşamayı ifade etmektedir. Bu konuda iktidardan aslında daha ciddi bir yaklaşım beklenirken ilkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işte bazı sözler söylendi. İşte bunun arkasında önünde kimler varsa açığa çıkarılacak biçiminde. Tabii öyle bir durumda olmuş ki artık iktidarın en yüksek görevlilerinin açıklamalarına da kamuoyu tarafından çok da ciddi bir itibar edilmediği de görülüyor. Bu gözlemi de belirtmek gerekir. Çünkü bunun devamı gelmedi ve buna benzer verilen sözlerin devamı gelmedi. Bu söylendikten hemen sonra iktidarın ortağı grup toplantısında adeta bu katliamı üstlenebilecek bir pozisyon takındı. Çok vahim bir durum. Yani bir sivil insan öldürülmüş. Mecliste grubu bulunan bir partinin il başkanlığına bir saldırı olmuş ve plana göre, yani rutin plana göre yapılan açıklamalarla bunu anlıyoruz. O anda toplantıda, yani 30-40 kişilik bir toplantı gerçekleşecek ve böyle bir silahlı kişi içeri giriyor. Artık amacı demek ki 30-40 kişiyi öldürmek olduğu burada izlenim çıkıyor. Ve bu böyle bir katliam girişimi olduğu halde iktidarın ortağı parti kalkıp çok dehşet verici bir açıklamada bulunuyor. Kız çocuğunu teröristlikle lanse edebilecek kadar deyim yerindeyse, yani işi vardırıyor aslında. Devamındaki sözleri burada pek belirtme şeyini duymuyorum ama insan haklarına saygısı olan bir insanın yapabileceği bir açıklama olmasa gerek. Ve kamuoyunu çok ciddi biçimde rahatsız eden bir durum söz konusu. Şimdi bu paralelde bakıyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye ilişkin hazırlanmış olan iddianamenin kabulü, yani partinin kapatılması girişimini daha da sıklaştıran, daha da diyelim bunu hızlandıran böyle bir atağa da giriştiğini görüyoruz. Şimdi bunlar olduğu zaman kamuoyunda ve analiz yapan insanlarda şu izlenim çıkıyor. Acaba bu saldırı ile devletin almış olduğu bir konsept mi var, oluşturulan bir konsept mi var? Ve gözler hemen 90'lardaki Çiller hükümeti döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan karar sonrasında yüzlerce insanın, sivil insanın öldürülmesi, o zaman katliamı kararı alınmıştı. Acaba ona benzer bir durum mu var? Çünkü o dönemde 17.500 faili meçhul diye adlandırılan, işte o sivil Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararla yapılan katliam sonucu ortaya çıkan sonuçlardı onlar. Acaba bu da öyle bir konsept midir biçiminde bir düşünce oluşturuyor. Çünkü o dönemde de benzer saldırılar oluyordu. Ama farkı şu ki o dönemdeki insanlar devlet büyükleriyle, yani devletin işte Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile çekilmiş fotoğrafları pek sergilenmiyordu. Ondan kaçınılıyordu. Şu anda ise adeta övüne övüne böyle bir sergilenme de var. Türkiye böylesi bir kaosa doğru sürüklendiği görülüyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini HDP'ye yönelik son günlerde artan baskılarla ilgili dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın kaldığımız yerden sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere. İttilat gazetesinde İslam-İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri'nin silahlı kuvvetler ülkeyi savunma sorumluluğunun yanında koronavirüs salgını ile mücadelede
bir an gaflet etmediğini vurgulaması, İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde daimi temsilcisi İsmail Bekai Hameneyi'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı raporuna gösterdiği tepkide bu belgenin tamamen siyasi bir gündeme göre ve bir dizi yanlış bilgiye dayanarak hazırlandığını belirtmesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik medya terörüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Amerika terör devletinin özgürlüklere karşı yeni düşmanca tutumu ve Press TV kanalının internet sitesine erişimi engellenmesine tepki gösteren kanal yetkilileri internetteki faaliyetlerini IR domain ile sürdüreceklerini duyurdu. Press TV kanalının Halk İlişkiler Bürosu bir açıklama yaparak bu kanalın internet sitesi bundan böyle IR domain ile faaliyetini sürdüreceğini ve kullanıcılar Press TV .ir adresinden bu kanalın sayfalarına ulaşabileceklerini belirtti. Press TV Halkla İlişkiler Bürosu açıklamada salı günden itibaren İran ve bölgenin bazı web sitelerinin ana sayfasında El Alem, Press TV, El Mesire, El Kavser ve diğer bazı televizyon kanallarının domainleri engellendiği yönünde bir mesaj görülmeye başladı. Açıklamada FBI beklenmedik bir şekilde bu kanalların com domainini engellediği belirtildi. Amerika terör devleti ilk kez Press TV kanalına bu tür saldırılarda bulunmuyor. Bundan önce de bu kanalın uydu üzerinden yayınları defalarca engellendi ve Press TV faaliyetini sil baştan yürüttü. En son Google firması Press TV'nin YouTube hesabını kapatmıştı. Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi, Siyonist rejimin işgal ettiği Kudüs'te Filistinlere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Amerikalı askerler arasında intihar oranının arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Yapılan bir araştırma Amerika'da son 20 yılda 30 bin askerin intihara kalkıştığı gerçeğini ortaya koydu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Brown Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre 2001 yılından beri intihara kalkışan Amerikalı asker sayısının 30 bine ulaştığı anlaşılıyor. Söz konusu araştırmaya göre 11 Eylül 2001'den sonra Amerika'nın dünya çapında askeri varlığın artması 30.177 Amerikalı askerin intihara yönelmesine yol açmış bulunuyor. Araştırmayı yapan Thomas Howard adlı araştırmacı 2001 yılından önceki dönemde Amerikalı askerler arasında intihar sayısının sadece 7.057 olduğunu belirtti. Araştırmada Afganistan Savaşı'nın sona yaklaşmasına rağmen son yıllarda Amerikalı askerler arasında intihar oranının gittikçe arttığı vurgulandı. Hemşehri gazetesinde Azeri parlamenterlerin Tahran-Bakü ilişkilerinin yeni Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi döneminde daha da gelişeceğine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Azeri parlamenterler Elman Nesirov ve Aziz Ali Ekberov, Tahran-Bakü ilişkilerinin reisinin Cumhurbaşkanlığı döneminde de gelişeceğini söylediler. Nesirov, Spice TV kanalında yaptığı konuşmada reisinin iyi bir politikacı olduğunu ve kendisinin İslam İnkılabı rehberinin Bakü ile ilişkilerin gelişmesi stratejisi yönünde hareket edeceğini belirtti. Nesirov, iki ülke menfaatlerinin ilişkileri geliştirmeyi gerektirdiğini vurguladı. Ekberov da bu kanalda yaptığı açıklamada İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin Karabağ Savaşı sonrası yeni bir döneme girdiğini belirterek özellikle yeni yolların açılmasının bölgedeki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumartesi günü bir mesajla reisinin cumhurbaşkanlığını kutladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız dizi sohbetimizin 8. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı zaferinden sonra yoksulluk ile mücadele eden bir kurum olan İmar ve Bayındırlık Cihadı Kurumu ile ilgili konuşacağız.
İslam İnkılabı'nın başarıları hakkında konuşmayı gerekli kılan şey, İran halkının düşmanlarının son 40 küsür yılda İslam devriminin zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik karalama kampanyası başlatması ve İran'dan kara bir imajı sunmaya çalışmalarıdır. İran İslam İnkılabı, rahmetli İmam Hubeyni'nin önderliğindeki kapsamlı bir halk hareketi olarak dini demokrasi yönetimini iktidara getirmek, bağımsızlık ve özgürlüğü elde etmek, sosyal ve ekonomik adaleti tatmak için ortaya çıktı.
İslami devrimden sonraki 40 yıllık deneyimlerde güçlü yanları ve parlak başarıları olduğu kadar zayıflıkları ve ibretlik yanları da gün yüzüne çıkardı. İran İslam Cumhuriyeti her türlü komplo ve düşmanlığa rağmen otoriter bir monarşiden dini bir demokrasiye geçişte son 40 yılda büyük adımlar attı. Bir önceki bölümde de İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin yoksullara yardım edeceği kurumlar oluşturarak yoksulluğu ve sosyal adaletsizliği ve sınıf farkını ortadan kaldırma iradesi ve kentsel ve kırsal altyapının geliştirilmesi hep tartışma konusu oldu.
Rahmetli İmam Hümeyni Yardım Komitesi'nin kurulması İslam devriminin zaferinden sonra yoksullara yardım etmede etkili kurumlardan biridir. Dünya Bankası belgelerine göre İran'ın köylülerinin yaklaşık %60'ı ve kentsel nüfusunun %30'u ve kırsal nüfusun yüksek oranı göz önüne alındığında 1977'de İran'ın toplam nüfusunun yaklaşık %46'sı yoksulluk sınırının altındaydı. 1950'lerde İran gelir dağılımında eşitsizlik açısından 3. dünyanın en sorunlu ülkelerinden biriydi.
...1970'lerde Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre İran, çalışma açısından dünyanın en kötü ülkelerinden biri haline gelmişti. İslam devriminin zaferinden sonraki istatistikler, İran halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesinde ve kentsel ve kırsal altyapıya erişimde bir sıçrama olduğunu da gösteriyor. İslam inkılabı zaferinden sonra yoksulluğu ortadan kaldırmak için oluşturulan köylüler ve yoksulların yoksulluğunu gidermekte birçok başarıya imza atan kurumlardan biri de İmar ve Bayındırlık Cihadı Kurumu idi.
İmar ve Bayındırlık Cihadı Kurumu, İmam Hümeyni'nin talimatı ile İslam devriminin zaferinden sadece 4 ay sonra kuruldu. Şubat 1979'da İslam İnkılabı'nın zaferli sonuçlanmasıyla birlikte yoksulluğun etkilerini ülkenin köylerinden ve yoksul bölgelerinden uzaklaştırmak amacıyla bağımsız bir kurum oluşturma ve kurma ihtiyacı kamusal bir talep haline gelmişti. Bu gereklilik önceki hükümette kurulan idari yapıların ve devlet dairelerinin kentsel sistemin gelişmesine dayalı olarak kurulması ve esas olarak Şah rejiminin ekonomik kalkınma modelinde köylülerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik teşkilat ve kuruluşların olmayışından kaynaklıydı.
Ülke nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan İranlı köylüler İslam devriminden önce çok sayıda sosyal ve ekonomik zulmün hedefi altındaydı. Ağalar, beyler ve devlet ajanları ayrıca diğer devlet görevlilerinin zulmü köylülerden çeşitli hilelerle aldıkları büyük rüşvet ve fidyeler köylüleri can ve mallarından mahrum bırakmanın yanı sıra acı hatıralar geride bırakmıştı. Yaklaşımı kentleşme ve kültürüne ve montaj sanayisinin de yaygınlaşmasına yönelik olan Pehlevi rejiminin ekonomik sisteminde de köylerde tarıma dayalı geleneksel sistemin yeri kaybolmuş ve giderek azalmaktaydı. Bu durum hem işsizliğe hem de köylülerin şehirlere göç etmesine ve sahte işlerin çoğalmasına neden olmak da kalmamış, aynı zamanda tarıma ve kırsal sosyal hayatın dokusuna da büyük zarar vermişti.
Köylülerin en büyük baskı aldığı dönem arazi reformu yasasının uygulandığı dönemdi. Arazi reformu Amerikalı ve İsrailli yetkililerin İran için reçete ettiği ve köylüler için hiçbir ekonomik fayda sağlamadığı yabancı bir girişimdi. Bu plan başlangıçta komünizmin etkisini önlemeyi ve sahiplerinin gücünü azaltmayı amaçlamıştı. Bu planın tasarımı ve uygulanması tamamen İran koşullarına aşina olmayan yabancılar tarafından dikte edildiğinden dolayı İran tarımının ve ülkenin ekonomisinin yok olması zeminini hazırladı. Doğal olarak ithal gıdaya bağımlılık ortaya çıktı. Arazi reformunun sonuçlarını değerlendirmek için İran'a gelen İngiliz uzman Eric Haugland'ın görüşlerine başvurmak yeterlidir. Eric Haugland şöyle yazıyor: köylüler için olumlu faydalar açısından pratik başarısı sıfırdı. 1971'de çoğu İranlı köylü ekonomik durum açısından geçen yıllara göre daha iyi durumda değillerdi.
Birleşmiş Milletler raportörleri ve arazi reformu üzerine araştırma yapan batılı araştırmacılar reform programının sonuçlarını şöyle anlatıyorlar. Milyonlarca köylü yoksullaştı, işsizlik arttı, 1960'larda düşük ücretli çalışma ve yetersiz sulama sorunları da ortaya çıktı. Tarım ürünlerinin büyümesi yıllık olarak sadece %2 iken nüfus yılda %3 ve yaşam maliyeti %6 arttı. 1968'de ise İran hükümeti ilk kez insanları beslemek için buğday ithal etmeye başladı.
Arazi reformu planından önce ağaların topraklarında çalışan birçok köylü karsız topraklarını terk etmek ve şehirlere taşınmak zorunda kaldı. Bu 1963 ile 1975 arasında tarım işçilerinin sayısını %30 oranında azalttı ve tarımın gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki payını 1941 ile 1977 arasında %50'den %9'a indirdi. tarımsal üretimde keskin bir düşüşün ardından Pehlevi hükümeti halkın ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat hacmini artırdı ve 1960'ların başına kadar gıdada kendi kendine yeterli olan İran'ı gıda ithalatçısı haline getirdi.
İstatistiklere göre 1963 yılında tarım ürünleri ithalatı 100 milyon dolar civarındayken 1978 yılında bu miktar 2.6 milyar dolara ulaşmış ve bunun yaklaşık 2 milyar doları Amerika'dan alınan ürünlere ayrılmıştır. İran yılda 7 milyon ton buğday ve arpa üretirken arazi reformu sonrası üretim 4 milyon tona düştü. Köylülerin ve tarım üreticilerinin farklı boyutlarda ihmal edilmesi ve köylülerin içme suyu gibi çeşitli olanaklarının sağlanmasına uzak durulması, sağlık zafiyetleri, elektrik, yol ve sağlık hizmetleri eksiklikleri, kırsal alanlarda yaşama ve üretme motivasyonunu o kadar aşındırmıştı ki 1970'lerin istatistiklerine göre küresel petrol fiyatları yükselirken çok sayıda aktif kırsal işçi kentsel fabrikalara yöneldi.
Sosyal ve ekonomik yoksulluk ve temel ihtiyaçların karşılanamaması köylerden kaçma sürecini hızlandırdı. Halbuki kırsal alan ve köyler bir üretim merkezi olarak ekonomik kalkınma planlamasında özel bir yere sahip olmalı. İslam devriminin zaferiyle İslam inkılabının ideal ve hedeflerine ulaşmasında ilk adım olarak köyleri yeniden inşa etme ve tarımı canlandırma ihtiyacı imar ve bayındırlık cihadı adı verilen bağımsız ve halka dayalı bir kurumun kurulmasına yol açtı.
İmar ve bayındırlık cihadı kurma fikri ilk olarak Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi üretim üyesi tarafından 10 kişilik öğrenci gruplarının yoksun bölgelere gönderilmesi planı başlığı altında ortaya atılmıştı. Bu kurumun kurulma amacı şu şekilde ifade edilmişti. Tevhide dayalı, doğru hareketli mağdurlar ve yoksullar ve yoksunlar ile öncü ve düşünce grupları arasında bir bağ kurmak. İmar ve bayındırlık cihadı kurumu kurmanın ikinci amacı üretimi artırmak ve daha fazla çalışmaya zemin hazırlamak ve köylerdeki çevre koşullarını iyileştirmek suretiyle daha iyi koşullar yaratarak kırsal ekonominin gelişmesine yardımcı olmaktı. Okur yazarlığın artırmasına yardımcı olmak ve köylülerin yaşamlarını iyileştirmek için bilgi ve mesleki ve teknik becerilerini geliştirmek İmar ve Bayındırlık Cihadı Kurumu'nun üçüncü hedefi olarak belirlenmişti.
Özgür İslam kültürünün ve İslam devrimi ruhunun köylerin ve kırsal bölgelerin köklerine yayılması İmar ve Bayındırlık Cihadı'nın bir başka hedefiydi. İmar ve Bayındırlık Cihadı Kurumu bağımsızlığına ve kendi kendine yeterliliği hususlarına vurgu yapmak, toplumun farklı kesimlerini bu örgüte katılmaya teşvik etmek ve gönüllülere öncelik vermek, yerel konseylerin kurumun programlarını izlemekte rol oynaması, işleri yapmakta hızlı davranmak, bürokrasiden uzak durmak, masrafların karşılanmasında halkın yardımlarına da başvurulması bu kurumun başka hedeflerindendir. Böylece İmam Hümeyni Şah'ın devrilmesinden 4 ay sonra köylerin ve kırsal bölgelerin ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını temin etmesindeki önemini kavrayıp bir talimat yayımlayarak köylülere bakmak için bir organın kurulmasını ve halk gönüllü güçlerinden bu hususta yararlanmasını istedi.
Muhterem dinleyiciler, Aydın Gelecek isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber olmak üzere mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 73. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere bütün mülkün, kulların ve yarattıklarının maliki ve hakimi anlamında olan Malikül Mulk hakkında konuşacağız. Zira Allahu Teala tüm mülkün hem sahibi hem de hükümdarıdır. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Esmaül Hüsna'nın Yüce Allah'ı tanımak için en iyi ve temel seçenek olduğunu, zira insanın ona kulluk etmek ve yakınlaşması yolunda kendisine yardımcı olacaklarını belirttik. İnsan Esmaül Hüsna'yı doğru anlamakla mutlak hakimiyetin, yüceliğin, hidayetin, şifanın, rahmetin, kahran, rızkın, yaratmanın, malikiyetin ve benzeri ancak ve ancak Allah Teala'ya has olduğunu anlar. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Ben güçlü ve hüküm süren Allah'ım. Ben takdir ettiğim her şeyi tedbirim üzerine gerçekleştirmeye hakkım var ve istediğimi istediğin şekilde değiştirmeye hakkım var ve muahhir bildiğim bazı şeyleri mukaddem bilmeye ve mukaddem bildiği bazı şeyleri muahhir bilmeye hakkım var. İrade ettiğim her şeyi yapan ve yaptıklarımla sorgulanmayan ve yarattığımı yaptıklarından sorgulayabilenim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bugün sizlerle Malikül Mulk ismi şerifi hakkında konuşacağız. Malikül Mulk, saltanat ve mal varlığı sahibi demektir. Kulları ve yarattıklarının tümü onun emrinde olan ve her şeyi hakimiyeti olan anlamındadır. Malikül Mulk aslında malik ve mülk olmak üzere iki kelimeden oluşuyor. Fakat her iki kelimenin kökü ise mülktür. Bu kelime Arapçada mülk, melik,
Malik gibi şekilleri vardır. Fakat Arap dil bilimcilerine göre mülk kelimesi nerede kullanılırsa orada güç ve doğruluğu gösterir. Hükümdar ve hükümranlar gibi çeşitli mülklerin sahipleri de güç ve kuvvet sahibi olduklarından bu sıfatlar onlar hakkında da kullanılmıştır.
Mülk, güç ile birlikte olan hakimiyettir. Bu hakimiyet mal ve mülk ya da insanlar üzerinde olabilir. Tabii ki doğal olarak onların işlerine de her türlü karışma hakkı da doğar. Kur'an-ı Kerim'de mülk kelimesi 24 kez geçiyor. Burada ikisine değinmek istiyoruz. Allah-u Teala En'am suresinin 73. ayetinde şöyle buyuruyor. O göklere ve yere hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sur'a üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkı ile haberdardır.
Malikül mülk olan Allah ayrıca Mü'min suresinin 16. ayetinde şöyle buyurur. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyet altında tutan Allah'ındır. Melik kelimesi de güçlü olmak ve bir şeye sahip olmak ve tekel olmak demektir. Allah-u Teala Kamer suresinin 55. ayetinde muttakilerin melik olan Allah tarafından mükafatlandırılacaklarını ve huzuruna çıkacakları vaadinde bulunarak şöyle buyurur. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
Melik ise sahip anlamındadır. Mülkiyet aslında malik ve memlük arasında bir nevi ilişki ve bağlantıdır. Bu bağlantı bazen çok gerçektir. Nitekim her insan kendi organları ve azalarının sahibi biliyor ve şöyle diyor. Benim elim, benim gözüm ve benzeri. Üstelik bu ilişkinin kaynağı ise herhangi bir anlaşma veya sözleşme değil, yaratılıştır. Nitekim her insan kendi organlarının sahibidir ve istediği gibi onlara müdahalede bulunabilir. Fakat bazen bu mülkiyet anlaşma üzerinedir, tıpkı insan ve sahibi olduğu mallar gibi.
Egemenliği tanımlamak için kullanılan bir başka terim de meliktir. Toplumu siyaset ve tedbirle yönetebilen yetenekli ve güçlü kişiye melik denir. Bu konu Bakara suresinin 246. ayetinde de belirtiliyor. Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi.
Thank you.
Malikül mülk ise mülk ve varlık sahibidir. Herkes onun emrine tabi ve her şey üzerine mülkiyeti vardır. Bu mülkiyetin kaynağı Allah'ın varlık dünyası yaratmasından başka bir şey değildir. Doğal olarak da Allah-u Teala tüm bunları hiç yoktan yaratmıştır ve bu yüzden de onların malikidir ve her malikin özellikleri ve şanı kendi mülkünü yönetmek ve karışmaktır. Yüce Allah Ali İmran suresi 26. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkı ile gücü yetensin.
Öyleyse malikül mülk, iradesi ve kararının gerçekleşmesi gereken ve her şeye karışabilen ve sonucunu istediği şekilde kararlaştıran kimsenin ise onun hüküm ve fermanını ihlal edemeyen veya önlemeyen maliktir. İlginç olan ise yaratan ile yaratılan arasında bir tür evrimsel ilişkinin olmasıdır. Ve bu ilişki de yaratılanın üzerine egemenlik hakkının verilmesi veya devredilme kaynağı oluyor. Bu yüzden Ali İmran suresinin 26. ayetinde "Sen mülkü dilediğine verirsin" bölümün anlamı açıkça anlaşılıyor. Zira gerçek malik Allah'tır. Ve bu hükümranlığı kime isterse verir. Nitekim bu yetkiyi Hazreti Süleyman'a bağışlamıştı.
Eğer Allah kendini gerçek malik biliyorsa ve bu hakkı kime isterse verebilirim ve kimden istersem alabilirim, kimi istersem aziz ve kimi istersem zelil ederim şeklinde buyurması, Allah'ın sebepsiz bunu yaptığı anlamına gelmez. Zira O adildir ve hekimdir ve hiçbir şeyi boşuna ve abes yere yapmaz. Nitekim Sa'd suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Zira Allah'ın vermesi veya alması sadece hekim olan Allah'ın agah olduğu konulardır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada ellerimizi semaya açıp sizlerle iftitah duasının bir bölümünü okuyalım. Hamd Allah'a ki, evrenin sahibi, gemiyi yürüten, rüzgarları estiren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, din gününün, kıyamet gününün hakimi alemlerin Rabbidir. Bilmesine rağmen yumuşaklığı, kudretiyle birlikte affı, gazabıyla birlikte büyük sabrı olan Allah'a hamdolsun ki, oysa ki O istediği her şeye kadirdir. Hamd, yaratan, rızkı veren, sabahı karanlıktan yarıp çıkaran, celal ve ikram, fazl ve ihsan sahibi olan, Allah'adır. O öylesine uzaktır ki kimse onu göremez. Öylesine de yakındır ki fısıltılara şahit olur. O pek yüce ve uludur.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.